Haftalık Spor Podcast'inden yeniden merhabalar. Süper Lig'in 25. haftasını değerlendirdiğimiz programda ben Tuğrul Uysal, Onat Selvi ile beraberim. Onat, nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim Tuğrul, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, güzel bir haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe-Başakşehir maçından başlayalım diyorum. Genel olarak maçı bir yorumlayalım. Ondan sonra zaten tek tek birkaç değineceğim şeyler olacak. Ondan sonra arkasından Beşiktaş-Konya maçını değerlendireceğiz. En sonunda Galatasaray-Antalya ile programımızı kapatacağız. Fenerbahçe'nin ilk yarıda ikinci yarıya oranla daha kötü bir oyun oynadığını düşünüyorum. Ben bunun üzerinden bir Fenerbahçe'ye giriş yapalım.
Evet, Fenerbahçe'ye giriş yapmadan önce en son çektiğimiz futbol programımız gerçekten çok iyi bir geri dönüş aldı. Özellikle YouTube'da destekleri için herkese teşekkür ediyoruz ve abone olup bizi paylaşarak, beğenerek daha fazla destek olmalarını rica ediyoruz. Bununla beraber Fenerbahçe maçına başlayalım. Fenerbahçe senin de dediğin gibi ilk yarıda pek de iyi bir oyun oynamadı. Aslında doğru oyun oynadı. Hocanın planı işte Zayt, Tolgay ve Jailson tempolu bir orta sahaya, bir de Valbuena yerine Elif Elmas'la başlayarak daha orta sahada top tutan, daha Başakşehir'i baskıyla yıpratan ve bu pas akışı şeklinde hücum yapmaya çalışan bir takım görüntüsündeydi Fenerbahçe. Fenerbahçe planlar bazında gerçekten deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynadı. Top tutmak isteyerek oynadı. Ve maç aslında maçın başında da en başında bunu fena yapmıyordu. Ama hocanın planlarında orta sahayı çoğaltmak için kanada koyulan zaman zaman Kokun'u da yaptı Elif Elmas maalesef o kadar kötü bir performans sergiledi ki. Yani ayağına aldığı bütün topları Başakşehir'e verdi istisnasız bir şekilde. Ayrıca da istediği tempoyu da katamadı Fenerbahçe'ye. Hocanın da planları bu yüzden tamamen ters tepti. Çünkü Başakşehir'den bahsediyorduk bir süredir. Artık büyük takım gibi oynamaya başladılar. Hani Moses olsun, Visco olsun, Mossoro olsun, Emre olsun, Robinho olsun, Arda olsun. Bunlar belli yaşta artık tempoları nispeten düşmüş oyuncular. Bu yüzden sürekli hücum yapan, basan bir takım yerine daha çok duran ve kaptığı toplarla aniden doğru hamleler yaparak gole giden, az pozisyon verip bulduklarını atan bir takım haline döndüler. Bu tam bir büyük takım oyununa döndüler yani artık. Fenerbahçe karşısında da bunu yaptılar. Fenerbahçe'nin yaptığı bütün hataları tehlikeli pozisyona çevirdiler. Hızlı çıkarak bir şekilde. Gol dakikasında da herhangi bir bahsettiğim şekilde gelişmedi ama bireysel bir hata sonucu Başakşehir 1-0 öne geçti. Daha sonra Fenerbahçe ikinci yarının başında da maçı değiştirmeye yönelik değişiklikler yaptı. Ama bu hem hatayı hem de değişiklikleri ayrı soracaksın herhalde.
Evet, oraya tekrardan geliriz. Elif Elmas'ın oyununu değerlendirdin. Elif Elmas bir de ilk dakikalarda da pozisyon yakaladı. Fenerbahçe adına iyi bir başlangıç olabilirdi eğer golle evet, buluşabilseydi.
Zayt'in çok iyi bir pası vardı orada.
Ama yani çok kötü bir vuruş tercihi yaptı.
Genel olarak vuruşları çok yumuşak, kaleyi bulmaya yönelik sadece kaleyi buldurayım da işte sıkıntı olmasın tarzında vuruşlar. Yani top yuvarlana yuvarlana gidiyor. Pek de zorlamıyor kalecileri.
Çok şeyler beklediğimiz bir oyuncuydu yani. Gerçekten beklentiler çok yüksekti onun adına.
Evet.
Yani umarım gelecekte performansı daha iyi yerlere gelir.
Yaşı senin de dediğin gibi çok genç fakat pozisyon bilgisi olsun. İsteği temposu falan yerinde ama pozisyon bilgisi özellikle çok düşük. Hem kanatta hem orta sahada bunu çok görebiliyoruz. Çok yanlış yerlerde duruyor. Enerjisini çok yanlış harcıyor. Yani Ersun Yanal'ı umuyoruz ki ona iyi bir mentorluk yapacaktır.
Oyuncu tercihlerinden bahsedelim istiyorum. Orta saha tercihini bu maçta yerinde buldum. Ama yani Fenerbahçe artık ne yapsa olmuyor galiba. Çünkü dengeli oyuncular bunlar. Yani birbirleriyle açıklarını kapatacak tipte oyuncular aslında. Ama belki yine morale bağlamak istemiyorum. Artık bir futbol çıkıp oynamaları gerekiyor. Ve doğru tercihler de yapılmış. Yani bu maça daha iyi başlayabilirdi ilk yarı açısından Fenerbahçe. Belki evet, Başakşehir'in evet. Organizasyonu bunu engelledi mi? Onu da senin yorumlarına bırakalım.
Kağıt üstünde dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani tercihler Elif ve orta sahaya daha kalabalık tutma, topu tutmaya çalışma Valbuena'yı ikinci yarı oyuna sürme vesaire, bu planlar yerinde planlar. Özellikle hoca, ben her ne kadar beğenmesem de hocanın kullandığı bir oyuncu olan Ayev cezalı, Dirar sakatken yerinde bir taktiksel düşünce. Fakat dediğim gibi hem nispeten Elif'in kötü performansı, hem Başakşehir'in buna izin vermeyen yapısı, hem de Fenerbahçe'nin yine bir forvet eksikliği. Soldado'nun evet bugün bir hata sonucu, o maçta hata sonucu bir gol attı, ama yani o pas, o istasyon olma, fiziğini kullanma, oyunculara yardımcı olma, tempo katma, gerçekten çok. Zaten Soldado'nun mimiklerine de baktığınızda yorulduğunu göreceksiniz. Hiçbir şekilde zorlayamıyor rakip defansları aslında. Serdar'la Mahmut oynuyordu stoperlerde. Sonra maçın daha başında Serdar sakatlandı. 15. dakikada Atamah girdi. Yani Başakşehir bu maçı Atamah Mahmut'la oynadı. Yani Atamah
Stoper
Mahmut'ken
değil ikisi de.
rakip, tabii stoper tandemi Atamah ve Mahmut'ken, Fenerbahçe'ye karşı kalan 9 mevki istediğiniz oyuncuyu koyun, Fenerbahçe'nin orayı kalan 75 dakika boyunca adım adım işlemesi lazım. Bu kalitede ve bu tempoda oyunculara sahip olması lazım. Ama bu maalesef yoktu maçta.
Yani Fenerbahçe oyunu Başakşehir oyunu stopersiz tamamladı. Ama oyunu geriden kurmalarında da bu bayağı işe yaramış olabilir yani. Yine de anlam veremiyorum savunma yapmak açısından. Yani stoper olmadan olmaz. Olmazsa olmaz bir pozisyondur. Hani bir stoper bir orta sahadan devşirme bir oyuncu olsalar hani Donk gibi anlarım yine de. Yani pozisyon alma becerisi açısından her orta saha oyuncusu o stoperde oynayamaz yani. Çünkü pozisyon almayı bilemeyebilirler.
Tabii.
Açıkçası dikkat çekici yani.
Yani ama top nispeten yararlı olmuşsa da, dediğinde zaten orta sahada Emre ve İrfan varken Başakşehir'in top alıp oyun kurma konusunda, yani isterse stoperi iki tane ayaksız oyuncu olsun, çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
O zaman bu maç bu arada hiç güzel bir gol izleyemedik diyebilirim. Yani gollerin hepsi kötü gollerdi. Yani
Hatalar sonucu geldi.
evet belki de teknik direktörlerin tercihleri bu yöndedir yani. Rakibimize hata yaptıralım. Rakibimizin yaptığı hata üzerinden belki değerlendiririz. Çünkü ben
Yani
Başakşehir'in oyunun artık bu olduğunu düşünüyorum. Yani
evet.
Başakşehir üzerinden değerlendirirsem. Ama Volkan
Başakşehir
Demirel'e de bir ayrıca bir sayfa açmamız gerekiyor.
konusunda kesinlikle katılıyorum. Tamamen az önce bahsettiğim gibi büyük takım hatayı yaptırıp o hatayı avlayan takıma döndüler. Fakat hani goller hata yaptıralımın sonuçları değil. Yani ortada durup dururken, herhangi bir şey yokken adamlar hata yaptı. Yani Volkan'a antrenman topu geldi. Adam topu Başakşehirli oyuncunun önüne bıraktı. Atamak kimse yok etrafında. 30, 34, 35'lik Kaan arabası gibi olan Soldado'ya topu kaptırdı. Sonra Fenerbahçe 1-1 iken oyun durduk yere pozisyon almada bir sıkıntı yaşadı. Savunma arkasına adam kaçırıldı. Yine 2-1 oldu. Hani
O
kesinlikle
pozisyonda bir VAR incelemesi yapıldı. Neydi orada? Faul oldu olmadı tarzında bir inceleme miydi?
yok yok, offside incelemesi yapıldı. Ama hem zaten Serdar yanılmıyorsam orada offside bozuyordu, hem de zaten topun da gerisindeydi oyuncu.
Ya çok
Serdar
ilginç bir inceleme yani. Niye yapıldı o inceleme ben anlamadım.
Şikirtel bozuyordu bu arada, zaten. Bence çok gereksizdi, çok barizdi offside olmadı. Hani göstermelik bir incelemeydi muhtemelen.
Yani evet.
İtiraz
Çünkü
geldi.
golü atan oyuncu geriden gelerek vuruyor yani.
Evet
Çok
evet
tavsiye.
Fenerbahçe tarafından itiraz geldi. Volkan falan elini kaldırdı. Muhtemelen hakem de o yüzden VAR'la bir iletişim kurmuştur. Ama pek gerek kalmadı.
Evet. Fenerbahçe'nin ikinci yarılardaki oyunlarına değinelim. Beşiktaş maçında da bunu gördük. Başakşehir maçında da gördük. İlk yarıya oranla daha iyi başladılar ikinci yarıya. İkinci yarı üzerinden Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirelim.
Evet, senin de dediğin gibi Elif'in yerine ikinci yarıda Fenerbahçe Mehmet Ekici ile başladı ve o top tutma olayı nispeten gerçekleşti Fenerbahçe'de. Bunda tabii Başakşehir'in, o bahsettiğimiz az önce Fenerbahçe'nin hatasını kollayan oyununun da etkisi var. Tamamen artık öndeyken bir de Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekleyen bir yapıya döndüler. Daha sonrasında Fenerbahçe Jailson Valbuena değişikliği yaptı. Ama bu değişiklik Yani tamamen bağımsız bir şekilde bir bireysel hatayla gol buldu. Açıkçası o dakikada bu değişiklikten sonra kulübede de artık Jason'ın yerine orta sahaya girebilecek bir oyuncu olmadığı için bu kadar Fenerbahçe'nin golü erken bulması biraz dezavantajına oldu. Zaten o dakikadan sonra top Başakşehir'de kaldı. Orta saha şutu artık yorulmuş. Beşiktaş'ta uzun süredir idman yememiş bir Tolgay. Zayt ve Mehmet Ekici olmuştu. Valbuena'da daha sonrasında zaten sakatlığım çıktı. Yani tamamen Fenerbahçe geri dönemeyen bir Fenerbahçe vardı zaten. Gole de bakarsak yerleşememiş az adamla geride duran bir Fenerbahçe vardı. Bunu da değerlendirdi Başakşehir. İlk yarının başına senin dediğin gibi o orta sahaya çoğaltan ikinci değişikliği biraz topu tutmasına fayda sağladı Başakşehir'in oyunda bunda etkenle. Ama dediğim gibi daha sonra Başakşehir Fenerbahçe'nin aldığı riski tecrübesi ve doğru oyunuyla değerlendirdi ve maçı kazandı. Ama Fenerbahçe'nin de Zayt'la olsun, Soldado ile olsun kaçırdığı pozisyonlar vardı. Açıkçası tahmin ettiğimiz gibi bir maç gerçekleşti. 1-1'e geldi. Skor iki tarafında kazanabileceği bir maçtı. Başakşehir ama daha doğru oynayarak sonuca gitti.
Volkan Demirel'in performansı üzerinden değerlendirmesek hiç olmaz artık bu golleri. Volkan Demirel'in geleceği Fenerbahçe'deki onu konuşalım. Bir de benim düşüncem Harun Tekin oynayamaz en azından. Yani kenarda Harun oturuyor. Kötü bir kaleci de değil. Volkan bu kadar kötü bir performans gösterirken. Ne dersin?
Yani Harun bazında katılıyorum. Yani zaten Volkan'dan kötü olmak mümkün değil. Açıkçası Fenerbahçe'nin son Volkan'ın oynadığı maçlara bakarsanız kaleye gelen topların %60-70'i gol oldu. Volkan şu anda ayağı hariç herhangi bir uzuvuyla top tutamaz bir kaleci görüntüsünde. O
Bir
ayağıyla da
istatistikle
tutması tabii.
destek vereyim sana. Volkan Demirel oynadığı 11 maçın sadece bir tanesinde gol yememiş. Bu da Avrupa'nın en kötü kaleci performanslarından bir tanesi oldu.
Evet. Yani muhtemelen o maçta da kaleye pek top gelmemiştir. Hangi maç olduğunu şu anda hatırlayamadım. Şöyle söylemek lazım. Volkan ayağıyla tutabildiğinden bahsetmiştim sadece. Onda da yere eğilmesine ihtiyaç olmadığı için tutabiliyor. Yoksa o şekilde tutabileceğini düşünmüyorum. Harun bence kesinlikle Fenerbahçe'nin kalecisi olabilecek bir kaleci değil. Yeterli bir kaleci değil. Sene başından da Bursa'dan bonservis verilerek alındı. Bu da bir hataydı tamamen. Ama şu anda Volkan'dan daha kötü bir kaleci değil. Kesinlikle şu şartlar altında Harun'un oynaması lazım. Ama sene başında en başından planlama hatası var. Hatta geçen seneden gelen bir planlama hatası var. Volkan'ın düşüşte olduğu aşikarken yaşlı bir Kameni getirildi. Dengesiz bir oyuncu ve ciddi bir para verildi. Şu anda da gönderilemiyor. Aykut Hocam ve Aziz Yıldırım'ın tercihiydi. 2 milyon üstünde bir maaş var. Hatta Ersun Yanal devre arasında Eskişehir'e gitmesini rica etti. Kameni yine gitmedi. Eskişehir'in teknik direktörü aradı yine gitmedi. Adam şu anda Fenerbahçe'ye kalıyor. Ama şöyle de bir Kameni'ye de hak vermek lazım. Kameni kesinlikle Volkan'la da şu an Fenerbahçe'nin kaleci alternatiflerinden de kötü bir kaleci değil. Şu anda oynayabilir. Fenerbahçe 2 senedir, 3 senedir hatta oyuncuları kaybetmeye çok alışmış. Ya elindeyse kullanmaya bak. Bir arada iki kere kadro dışı bıraktın. Şu anda oynatıyorsa adam bunun en iyilerinden biri. Elindeyse Kameni'yi kullanmaya çalışmalısın. Tamam kötü bir tercih, kötü bir sözleşme. Ama madem bu parayı ödüyorsun, onu kullanmaya çalış. Yok ben kullanmıyorum diyorsan sene başında Volkan Demirel'le imzalama. Yok onu da imzalıyorum diyorsan eğer Volkan'a sen bizim Berke'yi aldık. Lütfen ona mentor ol. Kaleyi ona emanet edeceğiz. Ona yardımcı ol diyerek imzalayacak bu sözleşmeyi. Volkan'la aynı standartlarda bir Harun'a ekstra para vererek üç kaleci diye almayacak. Şu anda Fenerbahçe'nin ortalama olarak aynı değerlerde 4 tane kalecisi var. Ve Fenerbahçe'nin bence bu kaleci tercihlerindeki en üzücü noktası da 4 tane kaleci varken Fenerbahçe şu an ligde, Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda bütün her yerde başarısız olmuş. Ama Berke Özer, 2 maç dışında Berke Özer'i göremedim. Berke kalede dursa bundan daha kötüsü olur muydu? Bence imkanı yok olmazdı. Zaten bundan daha ne kadar kötüsü olabilir? Yani bu genel bir değerlendirmeydi. Şu sezonun şu kısmında artık Fenerbahçe amaçsızken Volkan'ın da önümüzdeki sene Fenerbahçe artık devam etmeyeceği aşikarken hala kendisinde ısrar edilmesinin hiçbir anlamı yok. bu yaştaki bir kaleci o topu kornere çelmesi gerektiğini bilir. Yani herhangi bir açıklaması yok bu golün. Beyni düşündükleriyle vücudu aynı şekilde senkronize değil. Volkan artık bir kaleci değil. Bunu kabul etmek lazım. O Arsenal'ın kendisi konuşması lazım. Yedekte oturuyorsan, bize destek oluyorsan buyur gel. Olmuyorsan tekrar kadro dışı bırakalım seni. Bu kadar basit, artık uzatmanın bir manası yok. Taraftar da muhtemelen Volkan'dan artık yılmış durumda. Fenerbahçe'ye de sürekli puan kaybettiriyor. Bu ısrarın bir anlamı yok.
Senin yorumlarına şunu eklemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kalitesinde büyük bir takım bu kadar genç bir kaleciyi birinci kaleci olarak oynatamaz. Ama şu dakikadan sonra da artık kaybedecek hiçbir şey yokken şans verilmesi gerekiyor Berke'ye de gerçekten. Harun'a da şans verilmesi gerekiyor. Harun da milli takımımızın bir değeri yani. Özellikle penaltı istatistiği çok iyi bir olan kaleci.
Sadece o istatistiği ama.
Yani ilginç geliyor bana yani.
Bu bana kadar da bana da çok iyi.
Yazık ediliyor yani. Oyuncuların kariyerleri açısından da yazık.
Aynen öyle. Ya
Fenerbahçe'yi burada noktalayalım.
Evet.
O zaman Beşiktaş-Konya maçıyla devam edelim. Beşiktaş-Konya maçını genel bir inceleyelim, ele alalım. Beşiktaş'ın sorunlarını her hafta konuşuyoruz zaten. Yani bariz sıkıntıları var teknik direktörüyle, yönetimiyle, oyuncularıyla. Ama bir Burak Yılmaz gerçeği var. Güzel bir performans sergiledi. Beşiktaş aslında bu maçı da iyi oynadı ama Konyaspor'un bulduğu şanslı gollerle son dakikaya kadar taşıdı maçı berabere. Son dakikada da Kagawa'dan güzel bir gol geldi. Yani kurtarıcı bir gol geldi. Bunların hepsini tek tek konuşalım. Beşiktaş-Konya maçının genel yorumuyla başlayalım.
Burak Yılmaz özelinde ilk olarak zaten faydalı bir transfer olacağı aşikardı. İşte geldiğinde desteklemem, gol atarsa sevinmem. Bunlar taraftarlar üzerinde oluyor böyle popülizmler ama işte Fenerbahçe'de Emre oynadı, Galatasaray'da Caner oynadı. Herkes oynayabiliyor bir yerlerde. Yani bunu garipsememek lazım. Burak da geldi ve faydalı bir transfer olacağı belliydi. Oldu da zaten oyun olarak birçok değer katıyor Beşiktaş'a. Maç üzerinde Beşiktaş değişik bir atmosferde oynadı maçı. Seyircinin hocaya tepkisi, işte takımın birliktelikten uzak olması, takımdaki oyuncuların aralarının açık olduğu çok belli olması. Zaten birçok oyuncu için paralarını alamıyor dedikoduları var. Bunları konuşmuştuk. Ki nitekim bugün de bizim yayını çektiğimiz gün Karius'un Beşiktaş FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Hem de çok ciddi bir rakam talep ederek Beşiktaş'a da ceza...
Haber gerçek mi bu arada?
Gerçek. Ceza gelebilir.
Karius'un...
Gelebilir.
Bunlar olurken nasıl oynayabiliyor ki Karius? Yani Karius böyle bir şey olurken oynayabilir mi bilmiyorum. Yani.
Zaten maç sonunda bu hoca Tolga hazır olsa ondan faydalanırdım gibi bir söz söyledi. Tolga'nın da sıkıntıları olduğu için kaleyi de muhtemelen Tolga da olmayınca Utku'ya vermek istemedi.
Utku oynasın bence daha
evet,
iyi.
Ama doğru katılıyorum sana. Hem etik açıdan hem de zaten performans açısından da kaleye gelen topların gol olduğunu gördük. İki golde de hatası var. İlk golde çok basit bir golde, ikinci golde açılmaması gerekiyordu. Zaten Karius'u da önceki yayınımızda konuşmuştuk çok Beşiktaş için eksi yazdığını. Beşiktaş bu kadar sıkıntıya rağmen birçok gol pozisyonu buldu yetenekli ayaklarıyla. Lens kaçırdı, Quaresma kaçırdı, birçok pozisyona girdiler. Nitekim maç çok
daha... Her şeye rağmen iyi oynadılar bu arada.
Evet,
senin de dediğin gibi.
Kesinlikle. Maç çok daha farklı bitebilirdi. Serkan Kırıntılı bu hafta en iyi ikinci kaleci performansını sergiledi. Çok iyi bir kaleci performansı sergiledi. Birincisini zaten bir dahaki maçta konuşacağız. Ama maç sonunda Kagawa bireysel bir yeteneğini gösterip sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Güzel bir gol attı. Buranın hem çok güzel bir golü, çok güzel bir asist vardı. Konyaspor pek organize değildi. Zaten son 5 maçta galibiyetleri yok. 2 kere geldiler. Karius'un sayesinde de 2 gol attılar. Bu maça pek iyi hazırlanmamışlardı. Beşiktaş her şeye rağmen güzel bir galibiyet aldı. Fakat takımın sıkıntılar ayrıca da oyuncular da artık birbirinden nefret ediyor. Çok belli. Medel geldi. Quaresma'ya tokat attı. Çok ilginç şeyler yaşanıyor yani normalde. Beşiktaş'ta Quaresma'nın ağırlığında böyle bir şeyin olamaması lazım ama oyuncular arasında sıkıntılar var. Ben yabancı basına baktım, bu medalin Quaresma'ya tokatı da bayağı yankılanmış. Uluslararası iki oyuncu çünkü. İlginç şeyler yaşanıyor gerçekten. Geçen hafta Beşiktaş'tan çok bahsetmiştik. Orada da önümüzdeki zamanlarda Beşiktaş'ın çok konuşulmaya değer şeyler yaşayacağını söylemiştik. Daha ilk haftadan oluyor ve ben çok daha ilginç şeyler göreceğimize inanıyorum önümüzdeki günlerde.
Burak Yılmaz'ı en başta söyledin sen. Ben Burak Yılmaz'ın oyununu da geliştirdiğini düşünmeye başladım. Yani yüzü sırtı dönük bir şekilde daha pozitif hareketler. Saha içinde takım kaptanı gibi hareket ediyor. Üstüne bir de bir frikik golü attı. Yani tek yönlü değil artık Burak Yılmaz. Defans arkasına koşayım, gol atayım değil Burak Yılmaz. Beşiktaş'a da gerçekten büyük bir şans Beşiktaş açısından Burak Yılmaz'ın bu performansı. Milli takım açısından da bu arada. Milli takım için de çok iyi bir performans.
Şenol Güneş'le araları iyi olsa da ben milli takıma onu alacağını düşünmüyorum. Hem Şenol Güneş'in çok sevdiği Cenk var, hem şu an değerimiz Enes var. Hem de Buran farklı mevzuları olmuştu. Şenol Güneş orada o topa girmeyecektir. Keza Burak da girmeyecektir. Burak bence bu oyun seviyesinde uzun süredir gösteriyor aslında ama sağ dışındaki yaptığı çok yanlış davranış işte. Otobüs şoförüyle yaşadıkları olsun, karısıyla yaşadıkları olsun, sağ içindeki kendini yaratmaları vesaire, bunları zaten geçiyorum da. Peki antipatik bir oyuncu olduğu için bu oyun içi başarısı gölgeleniyordu aslında. Hep bu seviyede bir oyuncuydu ama Beşiktaş'a geldiğinden beri yoğun bir tepkiyle geldiği için kendisini sevdirmek için biraz sağ içinde, sana katılıyorum, artık daha olgun davranışlar sergiliyor. Özellikle bu karışık Beşiktaş'ta. Yani orada bayağı bir yatıştırıcı solüsyon gibi adeta takımı toparladı.
Attığı golden sonra Karius'a yaptığı bir hareket var orada. Karius'a bir hareket yapıyor attığı golden sonra. Bu gol senin için falan tarzında.
Evet evet, Şenol Güneş'e koştu.
Moralini yerine getirmeye çalışıyor.
Evet aynen öyle.
İlginç hareketler. Ya Burak Yılmaz olgunlaşmış mı acaba, bilemiyorum. Tam emin değilim. maç sonuna gelelim mi?
Evet evet. Bence en önemli nokta orası.
Maç sonunda 85. dakikadan itibaren böyle bir istifa çağrıları başlamıştı. Gol geldi. Beşiktaş maçı kazandı. Şenol Güneş bütün oyuncularını alıp sahaya, işte seyircilerle kucaklaşmak için, işte seyircileri alkışlamak için bir hareket sergiledi. Ama buna rağmen hem yönetime hem de Şenol Güneş'e tepkiler bitmedi. İstifaya davet devam etti. Şenol Güneş alkışı kesmedi. Her tribüne gitti, takımı götürdü, alkışlattı. Öyle içeri girdi. Şenol Güneş'in bu hareketini ve Beşiktaş taraftarının da isyanını bir değerlendirelim.
Beşiktaş taraftarı haklı zaten. Geçen hafta da konuşmuştuk. Hem yönetime tepki vermekte haklı, hem de Şenol Hoca'ya tepki vermekte haklı. Şenol Hoca'yı buraya getiren aktörün yönetimi olduğunu söylemiştim. Ama Şenol Güneş madem buraya geldiysen uzatmaması gerekiyor. Kesmesi lazım bu işi. Beşiktaş tane zirvedeyken ayrılması lazım. Fakat garip bir şekilde ısrar ediyor, anlamadığım bir şekilde. Yönetim bazında da Beşiktaş tamam çok sıkıntılı bir ekonomik durumda geldi bu yönetim ama daha sonrasında aldılar, çok oyuncu gelişti, çok yüksek meblağlara satıldı. Ama sonrasında yanlış transferler yapıldı, yanlış hamleler yapıldı. Ve şu anda yine oyuncuların parası ödenmiyor. İşte Şenol Güneş milli takıma kaptırıldı. Garip garip işler oluyor. Yönetime de tepkide Beşiktaş taraftarları haklı. Maç sonunda da tepki göstermeleri doğru, skordan bağımsız bir tepki olduğunu gösteriyor bu. Buna karşı Şenol Güneş'te uzun süreli bir birliktelik var. Tabii ki de alkış kesmemesi gerekiyor. Yani yaşananları garipsemiyorum. Söyleyeceklerim bu şekilde.
O zaman Beşiktaş-Konya maçını burada noktalandıralım ve Galatasaray-Antalyaspor maçına devam edelim. İlginç bir maç oldu. 5-0'lık bir sonuç geldi. Ama ben oyunun 5-0'ı yansıtmadığını düşünüyorum. Yani 5-0'lık bir maç değildi bu. Antalyaspor'un kazanabileceği bir maçtı hatta, yani neredeyse. Çok tuhaf bir oyundur futbol yani. Antalyaspor sürekli Galatasaray'ın karşısında sürekli durduk yere pozisyonlar buluyordu böyle. Kalesinde Muslera devleşti. Genel bir Antalya Galatasaray maçı yorumu alalım. Ondan sonra tek tek konuşacağım şeyler de var.
Sen de dediğin gibi 5-0 biten bir maçtı. Kaleci haftanın oyuncusu seçiliyorsa veya haftanın oyuncu adayı seçiliyorsa garip bir maç olmuştur zaten. 5-0 kazanan takımın kalecisinden bahsediyorum. Antalya Spor, önceki senin dediğin gibi Antalya Spor kesinlikle iyi organize olamamıştı maçı. Zaten 1-0'lı kısımdan sonra yedikleri goller çok tamamen hataya dayalı. Biz de sahası içinde Galatasaray çok kalabalık girmişken az kişiyle savundukları ilginç goller yediler. Ama sen de dediğin gibi Antalya Spor organize olamamasına karşı garip bir şekilde sürekli Galatasaray'ın kalesine tehlike buldu. Özellikle 1-0'ın bitimi, yani 2-0'a kadar diyeyim. 2-0'a kadar sürekli bu pozisyonlar bulundu. Muslera gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray'da yine bahsettiğimiz o orta sahanın forvetle defans arasındaki organizasyon bağlantısında yine sıkıntılar vardı. Bunun dışında daha önemlisi bence Galatasaray şu anda kağıt üstünde şampiyonluğa oynayan bir takım. Ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntı coşkusunda bana kalırsa. İç sahada bu kadar seyircin gelmiş, karşında rahat yenebileceğin bir takım var. Bu kadar pozisyon veriyorsun, bence yeterince pozisyona girmiyorsun. Daha çok saldırman lazım. Yani en basitinden herhangi bir artık ligde amacı kalmamış Fenerbahçe bile kendi evindeki maçlarda daha coşkulu başlıyor. Galatasaray'ın hem oyuncu bazında hem de staff bazında bu şampiyonluğa daha çok inanması gerektiğini düşünüyorum. Belki Başakşehir-Fenerbahçe maçının sonucundan sonra moralleri biraz bozulmuş olabilir ama
yani etkilenmemek o olmaz yani.
Bağlantılar bazında kesinlikle oyunda sıkıntılar vardı. Senin de dediğin gibi yani özellikle 1-0'ken Muslera acayip performans sergilemese Antalya'nın kazanabileceği bir maç bile olabilirdi.
Değineceğim birkaç şey var. Örneğin Fenerbahçe'nin işte iç sahada daha işte coşkulu etkili başlamasıyla alakalı. Fenerbahçe bu kadar coşkulu etkili başlarken böyle bir sonuç yakalayamıyor. Galatasaray'da bu kadar coşkusuz etkili etkisiz başlarken 5-0'lık bir sonuçla sahadan ayrılıyor. Ben bunu ya bu maçı şans faktörünü konuşmadan yani anlatmak imkansız olur. Çünkü Galatasaray taraftarları bana kızmasın. Sonuçta 5-0'lık bir maç bu ama Cagney sol kanattan işte 25 metre bir top pas atıyor. Fegüler'in bir kaleyi deneyeyim dediği şut Antalya Sporlu oyuncuya çarpıp gol oluyor. Bu gol alana kadar Galatasaray'ın ortaya koyduğu hiçbir şey yok. Ne orta sahayla atak arasındaki bir organizasyon boşluğu, ne orada bir organizasyon var, ne de defansa her gelen pozisyon oluyor. Yani. Her gelen top Antalya Sporlu'nun her getirdiği, yanlışlıkla da olsa getirdiği ataklarda kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar. Kornerden bomboş kafa vuruşları oluyor. Yani şans faktörü olmadan değerlendirmek imkansız olur. Ama yani yiğidi öldür, hakkını ver. Galatasaray'da sonuçta bu maçı 5-0 kazandı. Yani o maç gol yemeden bu kadar pozisyon verip tutulduysa Galatasaray'da tabii konuşmak lazım. Bir orta saha kurgusundan bahsedelim. Emre Akbaba yine ikili mücadeleleri kazanamamaya devam ediyor. Yani bir girsin spor salonuna biraz çalışsın bence, çünkü sürekli fiziksel sıkıntı gösteriyor, bir defosu var. Tabii sakattan döndü. Her ben bunu söylediğim zaman söylüyorsun. NDI ikinci yarıda iyi bir performans gösterdi. Yani ben bu oyuncuları eleştiremiyorum. Maç 5-0 bitti ama ben NDI'nin de yine ilk yarıda Galatasaray'ın sorununu oluşturan parçalardan bir tanesini olduğunu düşünüyorum. Bir de Onyekuru'ya geleceğim. Sana bundan sonra pas atacağım. Onyekuru bence Galatasaray'ın 11 gol attı bu oyuncu. Bu oyuncuyu da eleştiremiyorum bu sezon. Yani bir kanat oyuncusuna 11 gollük bir performans gelmiş. Ama Onyekuru da Galatasaray'a yakışan bir kanat oyuncusu değil yani. Tek yaptığı şey içeriye çekip şut çekmek. Orta sahaya bir katkısı yok. Orta açamıyor. Ya, kanat oyuncusu değil yani. Santrafor, destek santrafor gibi bir oyuncu. Ya gerçekten eleştiremiyorum. Eleştirmek istiyorum ama söyleyemiyorum işte. Buradan sana bir pas atayım. Oyuncuları da bir değerlendir.
Onyekuru özelinde şunu söyleyeyim ilk olarak. Onyekuru benim gördüğüm Galatasaray'daki en iştahlı oyuncu. Bunu da kabul etmek lazım. Sana katılıyorum. Belli oyunsal bazda eksikleri var. Ama işte bu tarz bir oyuncu. Atıyorum sol açına böyle daha golcü, tamamen santraforu ikileyen tarzda hızlı bir oyuncu alıyorsan, sağ açına biraz daha işte kanat özellikle orta açabilen oyuncular alarak daha doğru bir kurguyla kullanabileceğim bir oyuncu yine. Ama dediğine ilk kısma katılıyorum. Orta saha bağlantısında sıkıntılar vardı. Bunu da daha önceki Galatasaray konuşmalarımızda da konuştuk. İşte NDI'ye net olarak İşte 8 numara gibi bir oyuncu değil. Belhanda 10 gibi değil. Hepsi araya sıkışmış. Emre zaten sakatlıktan çıktı. Tam olarak orta saha mı kanat mı belli değil. Bunlar pozisyon tanımları net olmayan oyuncular. Birbiriyle de çok sürekli orta saha olarak oynamamış oyuncular. Fernando'nun eksikliği hissediliyor. Bu da bağlantı sıkıntısı oluşturdu. İşte kim savunma yapacak, kim topu taşıyacak vesaire bunlar net değildi. İkinci yarıda Galatasaray Donk'un da girmesi biraz daha o roller oturdu. Kaliteden ziyade roller oturdu. Ve artık işte Endia'ya daha çok ceza sahasını zorladı. Zaten gollere bakarsak Antalya'nın hatalar yaptığından bahsetmiştim ama bunu da Galatasaray zorluyor. Gollerin tamamına bakabilirsiniz. Ceza sahası dışında veya içinde çevresinde çok ciddi sayıda Galatasaraylı oyuncu var tüm gollerde. Bu da Galatasaray'ın aslında yapması gereken iş özellikle ev sahibi maçlarda. Ama Galatasaray taraftarı bana kızmasın dedim. Kızmayacaklardır. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Hiçbir Galatasaray taraftarı önümüzdeki iki maçı var işte Bursa ve Bursa deplasmanı. Daha sonra yeni Malatya maçı yani Fener maçına kadar olan kısımdan bahsediyorum. Buradan 6 puan alırız diyemezler yani bu oyunda. Çok net takıma onlar da güvenmiyorlardır. Ki Fenerbahçe deplasmanına gidecek olmak da Galatasaray bazında özellikle puan olarak da gerideyken bir dezavantaj.
Tarihsel açıdan da tabii bir
Aynen,
önemi var.
aynen.
İstatistik olarak da. Yani Fenerbahçe ikincilikte oynuyor olsun. Yani bunu söyleyeyim. Fenerbahçe ikincilikte oynuyor olsun. Türkiye Kupası'nda karşılaşsınlar. Fenerbahçe yine Saracoğlu'nda yener Galatasaray'ı.
Evet muhtemelen deplasmanlarda bir de gaz hani ev sahibi iken taraftar bir şekilde itiyor bir şeyler oluyor ama deplasmanda bu kadar coşkusuzken ve bu kadar kurgusuz ve bağlantısızken de Galatasaray'ın 3 puan alması çok kolay durmuyor. Bu yüzden Galatasaray'ın senin de bahsettiğin gibi sorunları var. Ama bu maç özünde evet yani bu kadar sorundan bahsettik ama sonuç olarak 5-0'lık bir galibiyet gerçeği var. Bu maç üzerinde birçok şeyi halının altına itiyor açıkçası pisliklere. Ama işte deplasmana gittiğinizde arkanızda taraftar yokken o rakip takım o halıyı kaldırdığında o depolarınız, pislikleriniz ortaya çıkacaktır. Bunda Galatasaray zaten genellikle deplasman maçlarında yaşıyor. Böyle devam ederse yaşamaya da devam edecektir.
Çok güzel, orijinal bir örnek verdin gerçekten. O zaman bir de Galatasaray'ın defolarından bahsetmişken, Galatasaray'ın yapamadığı bir santrofor oyunu var. Galatasaray santrofor oyunun içine sokamıyor. Cagne yine bir gol attı ama oyunun içine yine giremedi. Yani bir santroforun tek amacı oyunda stoperleri, defans oyuncularını kenara çekip alan yaratmak değildir. Yani Dünya Kupası'nda Giroud'a gördük bunu. Evet, Giroud güzel bir örnekti. İlginç bir örnekti ama yani Galatasaray bunu yapmak istemiyor. Yapamıyor sadece yani. Santrafor oyununu oynayamıyor. Yine de Cagney'e bir gol attırdılar. Cagney üzerinden de konuşalım istersen.
Evet, bu senin de dediğin gibi tamamen Cagney'in oyun profiliyle alakalı. Çünkü yapabildiği tek şey bu. Kasımpaşa'da açık alandayken bu pozisyonları bol bol buldu ve çok yüksek yüzdeli olmasa da çok fazla girdiği için yarısını gole çevirip bir ciddi bir gol istatistiği yakaladı ama dediğin gibi Galatasaray'ın santraforu sadece bunu yapmaya odaklı olamaz. Galatasaray'ın da 10 milyon euro verdiği bir santrafor sadece bunu yapmamalı. Oyunun içine tamamen işte oyuncuların forvetinin önüne getirip sermesiyle sadece gol atacak bir oyuncu olmamalı. Bağlantı konusunda kesinlikle Cagney yetersiz kalıyor bugün. Senin de dediğin gibi gol attı. Bağlantıyla yani Galatasaray'ın organize bir oyun oynamak istediği zamanlarda Mitroğlu tercihi sanki biraz daha doğru olacaktır. Ama işte artık Galatasaray oyunu karşı yarı sahaya yıkmış. İşte ceza sahası içinde pozisyon bulmaya çok yakın. Artık kalabalıklaştırıyorsun ceza sahasını. Cagne orada tercih edilebilir fiziğiyle. Orayı bir karıştıracaktır. Gol tehlikesi yaratacaktır.
İşte böyle bir oyuncuya da 10 milyon euro verilmez herhalde yani.
Aynen öyle ama.
İlginç gerçekten. Galatasaray bu arada ilginç değişiklikler yaptı ama hepimiz biliyoruz Fatih Terim'in psikolojik oyuncuların üzerinde etkisini. Cagney'in morali bozulmasın, belki moral kazansın diye. Ndiaye'nin sarı kartı vardı. Mitrol'unu aldı oyuna.
Emre
4-2-4'e döndü.
De zaten kötü oynuyordu. Orta sahada Donk daha işte o yapıyı daha doğru kurabilecek bir oyuncuydu. Aynen senin de dediğin gibi.
Donk iyi bir tercihti yani. Donk gerçekten çok iyi bir tercihti.
Maça öyle yani. Başlaması lazım zaten işte. Emre aynı anda Emre Endia'ya Belhanda yaparsan kimin ne yapacağı belli de tamamen bir çorba ortası o yani. Orada Donk veya Fernando yoksa Donk veya işte.
Ya konsol oyunlarında öyle oynanmaz yani. Bunu söyleyebilirim. Aynen. Konsol oyununda o 3 orta saha oyuncusuyla oynanmaz.
Aynen öyle. İşte böyle Antalya karşısında hiçbir şekilde organize olamazsın ve onlarca tane pozisyon verirsin. Kalecin bu şekilde haftanın oyuncusu olursa gol yemeden maçı kapatırsın ama olmadığı günlerde olur yani. O zaman sıkıntı yaşarsın. Donk tercihi bu açıdan. Evet. İkinci yarıda bu eksikleri kapadı. Artık arkaya da Galatasaray biraz daha güven aldığı için Endia'ya olsun, Belhanda olsun, Onyekuru olsun ceza sahasına daha çok girdiler. Bu da Antalya'nın organize olmayan yapısında birçok pozisyon yarattı. Sonuçta da Galatasaray çok skor bazında konuşursak rahat bir galibiyetle maçı kapadı.
O zaman Galatasaray Antalya maçının da yorumlarının sonuna gelelim. Böylelikle programımızı da bitirdik. Onat ağzına sağlık. Gerçekten yine güzel yorumlarınla güzel bir program yaptık. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Turul. Senin de ağzına sağlık. Ayrıca da buraya kadar sabredip dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bizden yine son videolarımızda yaptıkları gibi desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Biz hem futbolda hem Euroleague'de hem NBA'de içerik üretmeye devam edeceğiz. Esenle kalın.
Spor severlerin dikkatine. Haftalık Spor'un bu bölümünün sonuna geldik. Bizleri Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Haftalıkspor@gmail.com adresine gönderdiğiniz mesajları dikkate alıyoruz. Eğer bizleri farklı bir platformdan da dinlemek istiyorsanız lütfen bize bildirin. Onat Selvi'yle bu hafta Süper Lig'in genel durumunu değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.